Haluk Bey merhaba. Not
Merhaba.
Defterinin 76. bölümünde beraberiz. Nasılsınız?
İyi diyelim, iyi olsun.
Son yaptığımız bölümden bu yana çok şey değişti tabii. Çok kötü, belirsiz bir dönemden geçiyoruz yine. Bu bölümde isterseniz son bir haftanın bir hasar tespitini çıkaralım. Hangi noktaya geldik? O bir haftada ekonomik tarafında neler gördük, neler yaşadık? Bunları konuşalım isterim. İsterseniz öncelikle çok tartışılan rezerv meselesiyle, dolar talebiyle başlayalım. İlk olarak geçen haftaya dönelim. O 3 günü sormak istiyorum. Bugüne kadar açıklanan verilerden hesaplamalar da yapılıyor. Ben sizin hesaplamalarınızı sormak istiyorum. Merkez Bankası tarafında ne kadar bir rezerv satışı yapıldı? Dolar talebi ne kadar oldu? Ve tabii buna ilişkili olarak ilk 3 gün konuşuluyor. Bu haftada nasıl bir resim var? O talep devam ediyor mu?
Evet, 19 Mart'ta başladı. Tabii ilk gün kuru sıçraması sonrası merkezin devreye girdiğini gördük. İlk gün yaklaşık 11,5 milyar dolar, ikinci gün 3 milyar dolar. Cuma gününde yaklaşık yine 12'nin üzerinde 12,5 civar, 12,5 milyar dolar bir satış olduğunu tahmin ediyoruz. Toplamı 27 milyar dolar ediyor geçen hafta için. Bu hafta başında da sadece pazartesini görebildik daha henüz. Bugün de Salı'yı göreceğiz. Ama pazartesi 1,3 gibi bir rakam vardı. Yani toplamda 28 milyar doları aşan bir satış oldu. Salı günü talep durmuş olabilir. Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan'da yatırımcılarla, yabancı yatırımcılarla da toplantıda böyle ifadeler kullandılar. Yani pazartesi de biraz oldu ama Salı durdu gibi değerlendirmelerde bulmuşlardı. Onu göreceğiz. Ama yatışmış gibi duruyor yani dövizler ilk günlerde. Tabii çok yüklü bir talep aslında. Bunun kaynağı da önemli. Yani bunun niye önemli? Bir kere bunun dağılımı şöyle söylendi. %60'ı yabancı yatırımcıdan geldi dendi. %30'u şirketlerden, %10'u da hane halkından geldiği söylendi. Şimdi niye önemli? Çünkü içeriden gelse talebin çok büyük kısmı potansiyel olarak hani hep dolarizasyonu konuştuk ya burada sonuçta ciddi bir DTH şarjım var işte 200 milyar dolar. Mevduat içindeki DTH'ın payının düştüğünü ve 40'lara kadar yani tarihi düzeyi %30 ama 40'lara kadar geri geldiğini söyledik ama bunun geldiği yerde %75'lerden 40'a geliyor ve bayağı bir çözülme oluyor. Şimdi bunun tabii tersine dönmesi ciddi bir rakam yani yabancı yatırımcının toplam pozisyonundan da çok daha büyük rakamlar. Dolayısıyla içeride böyle bir eğilim olsa yani çok ciddi bir eğilim olsa daha çok korkutur ekonomi yönetimini ve Merkez Bankası'nı. O anlamda sadece %10'un hane halkından gelmesi biraz rahatlatmış gibi ama şirket talebi de az değil. Yani onun da altını çizmek %30'luk bir şirket talebi de var ve o devam ediyor da olabilir diye düşünüyorum. İlk şeyler böyle. Bunların tabii şeye baktığımızda verileri yavaş yavaş görüyoruz. Bu yayını çektiğimizin öğleden sonra haftalık veriler gelecek. Tabii değerdeki pozisyonu, hissedeki pozisyonunu falan göreceğiz. Ama dün açıklanan BDDK verilerine baktığımızda yabancının tahvilden 1,8 milyar dolarlık bir çıkışı gözüküyor. Yani orada tamamen birebir yansır mı bilmiyorum ama genelde öncü gösterge oluyor. Tahvilden çıkmış gibi duruyor. Ama bence en büyük çıkış carry trade dediğimiz taraftan türev işlemlerle, swap türü işlemlerle yapılan girişten kaynaklanıyor bence. Onun rakamlarını da yine bugün öğreneceğiz. Orada yabancının bir 30 milyar dolara yakın bir pozisyonu vardı. Eğer talebin %60'ı gerçekten yabancıdan geldiyse o zaman herhalde o pozisyonlarda en az bir 10-15 milyar dolar civarı bir azalış olması lazım. Ama verilerde ne kadar yansıyacak göreceğiz. İlk şeyler böyle. Bu rakamların tabii düşmesinde yani ilk 3 gündeki büyük hareketlerden sonra düşmesinde etkili olan tabii merkezin biraz daha Perşembe akşamı faiz koridoru ile ilgili aldığı kararlar bunu biraz yumuşattı tabii. Çünkü merkez fonlama yaptığı, politika faizine yaptığı fonlamayı durdurdu. Bankaları ve aynı zamanda likiditeyi daha fazla çekmeye başladı. Likidite senedi ihraçlarını yıllar sonra tekrar başlattı. Henüz 3 tane ihale yaptı. Toplamda en fazla işte 60-70 milyar TL çekse de çok büyük rakam değil ama o da yardımcı oldu. Dolayısıyla fazla likiditeyi azaltarak faizlerin 46'ya doğru yaklaşmasını mümkün kıldı. Böyle olunca biraz dengeledi. Yani ve aynı zamanda tabii offshore faizlerin de çok ciddi yüksek seviyeye ulaşması. Çünkü orada bu pozisyonları kapatmak istediğinde yabancı TL bulmaya çalışıyor. Yani aldığı pozisyonu geri kapatmak için. Ama o öyle bir TL olmadığı için şeyde faizler tabii yükseliyor ve o da tabii ilave çıkışları caydırıcı oluyor. Diğer piyasalarda da çıkış yapmaya çalıştığında her piyasanın aynı derinliği olmuyor. Derinlik olmadığından dolayı da yeterince çıkış yapamıyor. Yani bunun içinde tahvillerde, hisse senedi, hepsi dahil de Eurobond yani Öyle problemler de var. O yüzden böyle bir süreç yaşandı. Ne oldu sonuçta? Merkez Bankası'nın biliyorsunuz burada neye bakıyoruz? Şimdi bunlar çok konuşulacak. Biz bunları tabii eminim hani bu talep devam ederse ilerleyen programlarda işte rezervlerin yeterlik düzeyi nedir falan gibi bir sürü şey konuşacağız tabii. Yani biraz daha az konuşur olmuştuk ama tekrar şimdi bunların konuşulacağı bir dönemde olacağız gibi duruyor. Öyle baktığımızda rezervlerin hani bu birikim sürecinde, toparlanma sürecinde eksi 60'lardan 60-65'lerden yani net rezervleri söylüyorum swap düşürmüş hariç. Net rezerv eksi 60'lardan artı 60'lara kadar neredeyse götürmüştük bu başlarken 14 Mart itibariyle diyelim. Oradan itibaren tabii bu bahsettiğim döviz müdahaleleriyle burada bir bozulma oldu. Yaklaşık herhalde 35 milyar dolara falan gerilemiş gibi bir sonuç var. Artı 35. Hala artıda ama bir ara göründüğü kadar iyi değil tabii. Dolayısıyla benzer boyuttaki bir müdahaleyle sıfırlanma riski de var. Yani o yüzden çok rahat olduğu rezerv anlamında hani öyle mesajlar veriyorlar. Tabii ki brüt rezerv böyle dönemlerde brüt rezervi de öne çıkarabiliyor. Yani bir ara 170 milyar dolara ulaşan brüt rezerv şimdi tabii düştü bu düşüyor ama hani yine hala işte rezervimiz 150 deyip atıyorum güçlü mesajı verebilir ama öyle o kadar yani onlar işe yaramıyor. Yani esas bakılması gereken net rezervleri oluyor. Hatta işte bunları konuşacağız. Onun için çok girmek istemiyorum. Hani bunun içinde kullanamayacağı şeyler var. İşte IMF'den alınan pozisyon var ne bileyim. Bazı yabancı bankaların mevduatı var. Hazinenin döviz mevduatı var falan filan. Yani bunları konuşuruz zaten ama hani yeterliye şu anda o kadar girmemizi gerektirecek bir durum yok. Ama yani vermek istediğim mesaj şu yani buna çok güvenerek politika döviz talebi devam ederse yapamazsınız. İlla yanına faizi koymak durumundasınız. Yani onu söylemeye çalışıyorum.
10 gün öncesi evet. Gibi değil yani.
Değil evet.
Faiz dediniz. Faizi de sorayım size. Merkez Bankası'nın attığı bu adımlarla beraber aslında geçici de olsa politika faizini biraz arttırmış gibi oldu uygulamada. Aynen. Değil mi? Bir bunu tabii. Soracağım. Bir de Karahan'ın, Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar var. Enflasyona dair de mesajlar var. Evet. Buradan önümüzdeki süreçte politika faiz tarafında beklentileri değiştirebilir sanki diye evet. Anladım. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Hafif başladı tabii. Bu süreçte şimdi ilk etapta ne önemli? Kuru önemseyecekleri doğru belliydi. Yani ilk bir artış oldu ama o kalıcı olmadı. İlk günkü 41'e giden şey. Ama oturduğu yer 38 oldu. Şimdilik yani oturduğu yer tam bilemiyoruz tabii. İlla bundan sonra 38 gidecek diyemeyiz. Veya 38 seviyesi sürekli savunulacak falan değil. Bence şu anda hani bugünlerde savunuluyor. İlla bundan sonra 38 kalacak değil yani. Bir kere öyle bir düşünce olmasın. Ama 38'de olduğumuzdan hareketle yaparsa düşünürsek ilave bir kur artışı oldu. Bu %4 diye Merkez Bankası Başkanı söyledi. Evet günden güne bakarsak öyle ama ay ortalaması olarak bakarsak veya Mart ayı bakarsak kur sepetini falan da işin içine dikkat sadece dolar değil de kur sepeti bakarsak daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yani bunun bir fiyatlara geçiş, enflasyona geçiş etkisi olacak. Yani onu biliyoruz. Zaten önceki günlerdeki açıklamalarında da Merkez Bankası Başkanı söyledi yabancı yatırımcılara yaptığı açıklamalarda. Niye anlatıyorum bunu? Bu tabii enflasyon beklentilerini biraz bozdu. Anketlerde şimdi onu da birazdan konuşuruz. Mart ayı anketleri çıktı. Yıl sonu tahminleri mesela buradaki ankette daha önce 28 civarıydı. 30'un üzerine attığını gördük. Hemen etkiledi yani enflasyon beklentilerini bozdu. Şimdi tabii burada Merkez Bankası açısından sinyallerinde yavaş yavaş verilmeye başladığını görüyorum. Piyasanın algıladığı gibi yani ne oldu? Başkan dünkü konuşmasında diyeyim son dönemde dedi gelişmeler enflasyonda yukarı yönlü riskleri arttırdı dedi. Yani neyi söyledi? Mart için dedi Ramazan etkisi dedi. Biz bunu konuşuyorduk zaten gıda fiyatlarından biraz daha yüksek gidiyordu. Ramazan etkisinden bahsetti. Nisan için de özellikle Nisan'da bu son gelişmelerin kurlara yansımasının yukarı yönlü riskleri arttırdığını söyledi. Şimdi bu bence bunu söylemesi başkanın piyasanın da algıladığı gibi hele ki şu anda zaten fiilen politika faizi daha yüksek olduğu için tutup da 42,5 olan politika faizini hani hiçbir şey olmamış gibi indirmeye devam etmenin bir anlamı olmuyor. Yani bence durma sinyali verdi Nisan toplantısında. Tabii daha 17 gün var. Yani 17 Nisan'da 17 gün derken 17 Nisan toplantısında daha vakit var ama temkinli olmak açısından Mayıs'ta da toplantı olmadığını düşünürsek bir süre 42,5'ta tutup beklemekte fayda var. O yüzden ben onu dünkü mesajı faiz indirimine ara verme olarak okudum. Ha bunun daha güçlü bir şeyi olur mu? Artırım olur mu konusu Aslında zaten bir artırma olmuş durumda. Burada mühim olan 46'nın yetip yetmeyeceği. Eğer önümüzdeki günlerde döviz talebi durgun giderse o zaman çok ihtiyaç olmayabilir. Yani 46 yeterli olmuştur. Ama tersi bir şey olursa o zaman artırım da konuşulabilir. Koridor politikası da faiz koridorunu çok kullanırsa Merkez Bankası şu anda geçici gibi şey yapıyor. Geçmişte de böyle oluyordu ama şöyle algılanıyordu. Yan yollara sapıyor gibi. Yani faizi arttıramadığı için işte politika faizi koridoru genişleterek bir süre idare ediyor. Ondan sonra eski yerine dönüyor. Bunu politikada çok kullanırsa o zaman normal bu yönetim daha ortodoks politikalar uyguladığı, konvansiyon uyguladığı düşünen yönetim açısından da biraz sorgulanır. Yani yabancı yatırımcı falan çok sorgular bunu. Onları da göreceğiz. Tabii böyle olacağını söylemiyorum sadece. İşte çünkü hep şu anda da yabancı yatırımcı toplantılarda öyle mesajlar verdiler. Piyasa dostu işte konvansiyonel uygulamaya devam edeceğiz gibi mesajlar verdiler. Gerekirse arttıracağız gibi mesajlar verdiler. Bunları izleyeceğiz. Mart ve Nisan açısından enflasyon anketlerinde Mart için dünkü anketlerde yayınlanan 2.9 gibi çıktı. Yani bana göre yani 3 civarı falan olur gibi duruyor. Şunun altında kalır mı çok emin değilim. Çünkü zaten bir gıda etkisini gözlüyorduk. Bir de son gelişmeler muhtemelen kısmen de olsa yansımıştır. Nisan açısından da daha ciddi yansıma ihtimali var ve bir de son günlerde elektrik fiyatlarında bir ayarlama yapılabileceği konuşuluyor Nisan itibariyle. O yüzden Nisan'da da 3,5 ve üzeri olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu söylüyor. Enflasyon, yıllık enflasyon 39.1'e inmişti. Bunun altına inmeyeceğini önümüzdeki yani Nisan sonuna geldiğimizde bunun altına inmeyeceğini hatta biraz yukarıda olabileceğini gösteriyor. Yani oradaki iniş süreci de biraz kesintiye uğruyor gibi duruyor. Tabii bu geçici olabilir. Yani bu olaylar yansımaları, kura yansımaları veya diğer yansımaları bu kadar kalırsa, bu kadarla kalırsa bu etki geçici olacaktır. Sonra tekrar düşüş patikasına dönebiliriz. Ama sonuçta genel olarak algılamayı, programa olan, dezenflasyon programına olan algılamayı bozmuştur. Enflasyon beklentilerini bozmuştur şu anda. O yüzden orada da bir hasar, enflasyon cephesinde de bir hasar göreceğiz. Başka ekonomiye ne hasarı olabilir diye baktığımızda şudur. Faiz seviyesi bir miktar yukarı atmıştır. Bu mevduat faizlerini de yukarı çekmektedir. Kredi faizlerini zaten çekmiştir. Bütün bunların da etkisi daha sıkı finansal koşullar anlamında büyümeye etkisi olabilir. Uzun süre böyle devam ederse, bu süreç kesintiye uğrarsa, faiz indirim süreci uğrayacak yani başta ama uzarsa bu uzadıkça büyüme anlamında yavaşlatıcı etkisi olacaktır. Ekonomi o taraftan da tahribatı olacaktır.
Sizin Cuma günü yarın Oksijen Gazetesi'nde yazınız yayınlanacak. O yazıyı önden okuma fırsatımız oldu. Evet. Diyorsunuz ki siyasette otoriterliğin arttığı, ekonomide ise uygulanan piyasa dostu politikalar ve Merkez Bankası'na yaklaşım olarak dikkatli gidildiği bir çerçeve bize sürekli olarak Putin'in Rusya'da uyguladığı politika karışımını hatırlatacak. Bu yatırımcı açısından ne anlama gelir bu?
Ben hep buradaki yayınlarda ne dedim? Hani sonuçta tamam inanırsınız, inanmazsınız, sürdürülebilir bulmazsınız falan ama bizim bir hikayemiz var yani büyük bir hikaye diyorum çünkü yani dezenflasyon, yani dezenflasyon ya da enflasyonda düşüş süreci. Hep bunu söyledim. Niye büyük? Çünkü yıllara yayılan bir süreç. Yani kolay kolay bozulmayacak bir hikaye. Yani çünkü alıyorsunuz, çok yükseklerden başlıyorsunuz. İşte 75'lerden başlıyorsunuz. İşte 40'lara indiriyorsunuz. 30'lar, 20'ler falan. Yani buna tamamına inanmayabilirsiniz veya çok gecikerini söyleyebilirsiniz. O ayrı mesele ama satması kolay, inandırıcılığı kolay. Ama bu hikayede ana varsayım, yani arkasındaki anayı varsayım. Yani seçimlerin uzakta olduğu, siyasi gerilimin, yani siyasetin ekonominin önüne geçmeyeceği bir şey varsayıyorsunuz. Şu andaki ekonomi yönetiminin devam edeceği, işte aynı politika uygulayacağı falan varsayıyorsunuz. O zaman büyük bir hikaye oluyor. Yani kolay kolay bozulmayacak, arada dalgalanma olacak hep söyledik. Ama işte böyle bir şey olduğunda beklenenden erken bir gerilim ve işte hukukun üstünlüğünü veya işte adaletin sorgulandığı süreçler tabii ki bunu çok zedeliyor. Yani bundan sonrası ne olacak? Evet, başta da dedik ya belirsizlik. Belirsizlik. Birçok ilave şeyler akla geliyor insanların. Yani bundan sonra olabilecek konularla ilgili siyaset tarafında. Yani bunları da ne ekseninde konuşuyoruz? Bir erken seçim tetikleyip tetiklemeyeceği. Tabii ki bunun şu andaki yönetim tarafından istenmeyeceği malum mevcut ortamda. Ama şartlar böyle bir gerginlik, sürekli ilave gerginlik olma ihtimali falan veya resmin değişmesi, oyuncuların hamleleri falan yani siyaset tarafını söylüyorum. Bunları sanki eskisi kadar rahat bir şekilde zamanında seçimi yapmak falan bu ihtimaller azaltmış gibi duruyor. Bunun tam ihtimalini şu anda veremeyiz ama sanki daha erken çekilecek bu iş bir türlü gibi duruyor. O yüzden ana varsayımımızı değiştiriyor. Yani şeyle ilgili baktığımızda. Ve sizin dediğiniz konu, o konuda tabii bir daha sertleşme olmasını bekliyordum ben. Yani açıkçası da sert gideceğini bekliyordum bu süreçte, seçimlerin öncesinde. Ama beklediğimden de sert gidiyor ve dolayısıyla son gelişmeler de şunu hatırlatıyor. Otoriterlik ve şeye baktığımızda, yani siyasette sert gidildiği ama ekonomik tarafta piyasalara böyle güven mesajlarını verdi. Piyasa dostu, yani biraz sanki Rusya'da hani Putin'in belli dönem şeyleri hep öyle oldu. Yani çok Merkez Bankası'na karışmıyor. Ekonomiyle ilgili daha dikkatli gidiyor. Çünkü zaten yaptırımlar altında bir ülke. O anlamda böyle bir dengeyle götürüyor. Ona biraz daha benzemiş gibi olduk. Ha, bunun ne şeyi var? Şöyle bir şeyi var. Rusya'nın genelde varlıklarıyla ilgili veya genel kredi riskiyle ilgili hep onun iskontosunu yaşıyor veya onun risk primini hep yıllardır yaşıyor böyle olmasından dolayı. Biz de aslında kredi riskimizi de iyileştirme yoluna girsek de bütün bunlar hani muhtemelen kredi derecelendirme kuruluşları falan da etkileyecektir. Bu şu anlamda söylemiyorum. Notu indirir falan. Zaten notumuz bayağı düşük yani. O anlamda 3 kademe alttayız. Şu anda bir düşüş beklemesem de bütün bunlar Türkiye varlıklarıyla ilgili veya Türkiye yatırımla ilgili soruları fazlasıyla arttıracaktır ve kolay kolay hani iyileştirecek bir durum olmayacaktır. Bu hani şeye geçiyorum, doğrudan yatırımlarla ilgili zaten çok bir umudumuz yok zaten. Yoktu da. Bundan sonra da o anlamda yok ama hani portföy yatırımları açısından bile hani işte sıcak paracılar veya carry trade'çiler bile artık iki kere veya üç kere düşüneceklerdir bir şey yapmadan önce. Ben tamamen yabancı dönmez demiyorum ama o dönecek olan daha kolay risk alabilenler bile iki üç kere düşüneceklerdir. Öyle bir ortamdır. Bu da hani Türkiye açısından yatırımcı nezdinde algılamasını bir süre için kalıcı olarak bozmuş bir duruma işaret etmek.
İlave bir risk ortaya, risk primi tabii ya da ki, risk fiyatlaması ortaya çıkıyor.
Aynen. Eski seviyelere dönmek zor olacaktır yani.
Peki Haluk Bey, isterseniz burada noktayı koyalım. Önümüzdeki haftalarda zaten gelişmeleri takip edeceğiz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Görüşmek üzere. Thank you.